Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz diyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar ancak sefer için yurt dışına çıkarlardı. Ve yabancı hükümdarlardan da Osmanlı ülkesine ziyaret için gelen olmamıştır. Zaten o zaman böyle bir şey mevzubahis değildi, böyle bir adet yoktu. Ancak son asırda, 19. asırdan itibaren artık Avrupa hükümdarları görünüşte de olsa bir dostluk havasına girmişler, birbirlerini ziyaret etmişlerdir. Zaten çoğu birbiriyle akrabadır. Bu devirde Osmanlı padişahlarından sadece birisi, Sultan Abdülaziz, Avrupa kamuoyunda Osmanlı Devleti aleyhindeki havayı yok etmek için bir Avrupa seyahati yapmıştır. İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye yaptığı, Belçika'ya yaptığı bu seyahat müspet neticeler hasıl etmiştir. Hakikaten Osmanlılar aleyhindeki, Türkler aleyhindeki, Efkar-ı Umumiye'deki kara bulutlar dağılmıştır. Ve Sultan Abdülaziz'in bu Avrupa seyahati fevkalade popüler bir hava meydana getirmiştir. Bunun dışında Osmanlı padişahlarından yurt dışı seyahatine giden yoktur. Ancak ecnebi hükümdarlardan Osmanlı ülkesine gelenlerin sayısı hayli kabarıktır. Bunlardan bazıları yakın tarihimizde mühim sayfalar teşkil eder. Cihan Harbi sıralarında Avusturya Macaristan İmparatoru 1. Karl'ın ve zevcesi Zita'nın İstanbul seyahati, Osmanlı Devleti'ne yaptığı seyahat bu parlak safhalardan bir tanesidir. İstanbul'u ziyaretleri sırasında unutulmaz günler geçirmişlerdi imparator ve imparatoriçe. Dolmabahçe'de kendi şereflerine bir balo verilmişti. Aynı yıl bir cihan savaşından mağlup çıkacak olan iki imparatorluğun hükümdarı eğleniyor gözükmüşlerdir bu ziyarette. Ve ertesi sene dediğim gibi 1. Dünya Savaşı menfi bir neticeyle sona ermiştir. Bu hafta sizlere Avusturya Macaristan İmparatoru 1. Karl'ın Osmanlı Devleti'ne yaptığı ziyaretten bazı hatıralar nakletmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, 1. Cihan Harbi'nin son yılı 1918. Almanya ve müttefiklerle Avusturya, Bulgaristan'la beraber Osmanlı Devleti savaşta. İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika'ya karşı savaşta. Almanya ve müttefiklerinin mağlubiyeti dört cephede gözle görülür bir hale gelmiş. Harbin bütün yıkıcı tesirleri Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde de olanca acılığıyla yaşanmaya başlamıştı. Şiddetli geçen kışlar, yokluk, kara borsa, taht şehri olan İstanbul'u kasıp kavuruyordu. Viyana'da 68 yıl hükümdarlık eden yaşlı Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Joseph dünyaya gözlerini yumdu. Veliahtı Franz Ferdinand, ki onun oğlu Rudolf daha önce rivayete göre Avusturya Gizli Servisi tarafından öldürülmüştü ama görünüşte hükümdarın tasvip etmediği bir evlilik yapmış ve bu evlilikten dolayı menfi reaksiyonla karşılaşınca av köşkünde intihar etmişti. Bu Mayerling faciası diye bilinen olayın üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmişti. 30 yıla yakın zaman geçmişti. İmparatorun yeğeni Franz Ferdinand veliaht idi. O da Saraybosna'da bir Sırp tehditçi tarafından öldürülünce, ki 1. Dünya Savaşı bunun için çıkmıştı zaten. Veliaht imparatorun bir başka yeğeni Karl olmuştu. İmparator 1917'de vefat edince genç bir hükümdar, genç ve yakışıklı bir hükümdar, Prens Arşiduk Karl, 1. Karl adıyla Avusturya Macaristan İmparatoru oldu. Erken yaşta, genç yaşta birkaç milleti ve birkaç ülkeyi ihtiva eden eski ve yıpranmış bir imparatorluğu miras aldı İmparator Karl. Ki Avusturya o zaman Avusturya, Kuzey İtalya, Venedik falan içinde. Bugünkü Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, yani hem Çekya hem Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve bugün Polonya'nın bir kısmında bulunan Galicia'yı ihtiva eden geniş bir toprağa yayılmış idi. Almanlar, Hırvatlar, Macarlar, Çekler, Slovaklar, Boşnaklar, İtalyanlar, Polonyalılar, çeşit çeşit milletler Avusturya topraklarında yaşıyordu. İmparatorun sırtında ağır bir yük vardı yani. Bu harbin mağlubiyet ile bitecek sonunun, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun da sonu olacağını gördü. Ve gizlice barış temaslarına başladı ama artık saat çok geçti. Dört cephede çatırdayan Alman ittifakını biraz daha ayakta tutabilmek için genç hükümdar ve Bourbon hanedanından, Bourbon Parma hanedanından, Parma dükünün kızı olan eşi Zita'nın cephenin doğu kanadı olan Bulgaristan'a ve Osmanlı başyerine bir ziyaret yapmalarının faydalı olacağı düşünüldü. Birkaç kez tarih değiştirildikten sonra bu ziyaretin bahara kalması uygun bulundu. Genç çift 1918 Mayıs'ının ortalarında Viyana'dan trenle yola çıkarak birkaç günü yolda ve Sofya'da geçirdikten sonra ayın 18'inde Edirne'den Türkiye'ye girdi. O günün akşamı İstanbul'daki Avusturya sefiri Pallavicini ve askeri ateşe Pomirankovski trenle Majeste konukları karşılamaya çıktılar. Geceyi Çerkezköy'de yataklı vagonda geçirerek 19'u sabahı hükümdarlarını karşıladılar. Sefirden sonra ateşeyi kabul eden İmparator 1. Karl tren İstanbul'a yaklaşırken Türk merasim kaideleri hakkında bilgi edindi ve protokole dahil olan kişilerin listesini aldı. İlk karşılama merasimi Küçükçekmece tren istasyonunda yapıldı ve İmparator beraberindeki heyetle beraber burada Türk askeri birliklerini selamladı. Avusturya İmparatoru Karl merasimde askeri Türkçe selamlamak arzusunu açıklamıştı. Fakat ömründe hiç Türkçe kelime ağzından geçmemiş olduğu için o zamanki askeri selam biçimi olan "Sabahınız hayırlı olsun askerler" gibi biraz uzun ve çetrefil bir cümleyi Çerkezköy'den Çekmece'ye kadar olan mesafe içinde yaptığı temrinlerde bir türlü düzgün söyleyemedi. Neticede askeri ateşenin hemen imparatorun arkasında yürüyerek Batı'nın opera sanatından alışık olduğu bir usulle ona sufle etmesi formülü bulundu. Tren gara girdiğinde kıtayı teftiş ederken ateşe her ne kadar İstanbul'da oturmuş olsa da yabancı olan aksanıyla bu tumturaklı cümleyi nasıl telaffuz edebildi ise ve majesteleri de bunun içinden kulağının yanıyla ne kadarını alabildiyse onu gür sesiyle açıkladı. Asker hep bir ağızdan "çok yaşa" cevabıyla cevaplandırdı bu hitabı. Asıl karşılama Sirkeci Garı'nda idi. Peronlar nefis halılarla örtülmüştü. Duvarlara çiçek girlantlar açılmıştı, asılmıştı ve direkler de bayraklarla donatılmıştı. Sirkeci Garı'nda zamanın padişahı, yaşlı ve yorgun Sultan Reşat, hesaplı ve sabırlı veliaht Şehzade Vahidettin Efendi, diğer bir şehzade Abdülmecit Efendi ve öbür hanedan mensupları, İttihat ve Terakki'nin iki meşhur rükün Enver ve Talat Paşalar, zamanın Şeyhülislam'ı Musa Kazım Efendi ve kalabalık bir ricale devlet hazırdı. İmparator da ziyarete verdiği ehemmiyeti göstermek için sayısı yüksek bir heyetle geliyordu. Mahiyette Prens Lepkoviç, Baron Zaitler, Prens Tun ve meşhur Prens Esterhazy, Graf Bertolt, Saray Nazırı Graf Hunyadi, Dışişleri Bakanı Baron Buryan, Genelkurmay Başkanı Baron Arch ve daha birçok devlet adamı ve Avusturya veya Macar soylusu vardı. İmparatoriçenin nedimeliklerini iki prenses Schwarzenberg ve Batiani, şeref kavalyeliğini ise General Baron Banki yapıyordu. Daha önce gelen Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in ziyaretinde belki günün şartlarını ve harpte Almanya'nın öncü rolünü düşünerek askeri üniformayı tercih ettiği için gerek Alman gerekse Türk heyetleri basit ve gösterişsiz harp kıyafetleriyle iktifa etmişlerdi. Avusturya'nın yeni hükümdarları ise hem gençliklerini hem güzelliklerini dört başı mamur olarak ortaya koyabilmek ve hem de belki bir Viyana şıklığı, Viyana zerafetiyle doğunun merkezinde gönülleri fethetmek ve bu vesileyle bundan harpte mihver devletleri lehine netice çıkarabilmek için gündüz gala kıyafetlerini tercih etmişlerdi. Lokomotif durup misafirler inmeye başlayınca sirkeci garını bin renkli bir tablo doldurdu. İmparator Macar soylusu ve devlet maraşali üniforması içindeydi. Koyu kırmızı elbisesi sırmalar ve altın kordonlara boğulmuştu. Omuzundan beyaz bir saltanat kürkü yana doğru iniyordu. Başındaki kalpak üzerinde kocaman elmaslar, yüksek tüylü bir sorgucu taşıyordu. Parmalı ama Fransız asıllı olan İmparatoriçe buna göre daha sade, beyaz bir tuvalet içerisindeydi. Pırlanta bir saat kordonu ve şahane bir inci gerdanlık dizisi takmıştı. Fakat gerek genç çiftin şıklık ve güzellikleri, gerekse peşlerindeki heyetin debdebesi, her zaman gösterişli kılıklara vurgun olan doğulu başşehirlerin gözlerini kamaştırmaya yetmişti. İlk intibalarındaki bu hayranlığı daha oracıkta Şehzade Abdülmecid Efendi Avusturya sefirine ifşa etmişti. Hükümdarların takdimi, tanışması ve mahiyetlerini birbirlerine takdimlerinden sonra 25 merasim arabasından ve yüzlerce fayton ile birkaç da otomobilden müteşekkil kortej sirkeci garından hareket etti. Birinci arabada padişah ve misafir imparator yan yana oturmuşlardı. Karşılarında ise bu gibi merasimlerde yeri orası olmadığı halde belki Almanca tercümanlık yapmak, belki biraz da rolünü ve ehemmiyetini herkese gösterebilmek üzere başkumandan vekili Enver Paşa koltuğa ilişmiş olarak yer alıyordu. İttihatçıların gidişatından pek memnun olmayan ve kendi gününün gelmesini bekleyen Veliaht Şehzade Vahidettin Efendi'nin bu protokol hatasına da bir mim koymuş olacağını tahmin edebiliriz. İkinci arabada yan yana İmparatoriçe ile Vahidettin Efendi ve karşılarında misafir hükümdar eşinin mahiyetine verilen eski hariciye nazırlarından Rifat Paşa oturuyorlardı. Yol boyunca dizilmiş olan İstanbul halkı genç ve güzel hükümdarlara çılgınca sevgi tezahüratlarında bulundular. Bundan hem misafirler hem de bizimkiler harbin dertlerinin unutulduğunu görerek memnuniyet duydular. Ancak eskiye bağlı yaşlı hükümdar Sultan Reşat'ın bu alkışlardan ve yaşa var ol seslerinden dolayı ne hissettiğini bilemiyoruz. Çünkü Osmanlı geleneğinde hürmet ve muhabbet, yani saygı ve sevgi ancak susarak ve gözlerini önüne eğip el bağlayarak açıklanabilirdi. Halkın bağırıp çağırması şark cemiyetinde ancak ayaklanma ve menfi reaksiyon hallerine mahsustu. Meşhur tarihçi devlet adamı Cevdet Paşa Tezakir adlı eserinde bunu açıkça yazıyor. Ve ilk defa Sultan Abdülaziz'in Mısır dönüşü şenliklerinde görülen bu yeni vaziyeti hayretle kaydediyor. Halbuki bu tür coşkuları tabii sosyal emareler olarak almak mümkün ve halkın batılılaşma işareti olarak görmek mümkün. Neyse, bu sempatik Avusturyalı gençlere halkın gösterdiği sevgi gene hiç değilse fiziki bir sebebe dayanıyor olabilirdi. Aradan yarım yüzyıl geçtikten sonra aynı halkın buz parçası gibi soğuk ve Türklere de zerrece muhabbet duymadıkları söylenen İran İmparatoriçesi, İran Şahı ve İran İmparatoriçesi Süreyya'ya da coşkunca sevgi gösterileri yaptığı bir vakadır. Evet, dönelim biz Avusturya İmparatoru'nun ziyaretine. Misafirlerin ikametine Yıldız Sarayı'nın bugün yanlış olarak Şale adı verilen ve okunuşu uzatılarak Alaturka şule vezninde şale şekline sokulan merasim dairesi ayrılmıştır. Öğleden sonra imparator ve eşi Sultan Reşat'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaret ederek Sirkeci'deki karşılamayı resmen cevaplandırmış oldular. O gün Avusturya Macaristan İmparatoru Karl'ın İstanbul'daki ecnebi sefirleri ve Osmanlı ileri gelenlerini kabul etmesiyle geçti. Akşamına Dolmabahçe Sarayı'nda iki hükümdar baş başa ve en yakın çevreleriyle yemek yediler. Yakın çevrenin bir kral ve padişah için en azından bir düzine adam demek olduğunu, nitekim o akşamki entim yemekte 24 kişi bulunduğunu kaydedelim. 20 Mayıs 1918 İstanbul'unda da güneşli, parlak ve sıcak bir gün yaşanıyordu. Misafirler sabahleyin Beyoğlu'ndaki Avusturya Macar Kilisesi'ne giderek ayine iştirak ettiler. Sonra Topkapı Sarayı'nı turistler gibi gezdiler. Aya Irini önünde mehter takımının nöbetini, konserini dinlediler. Öğleden sonra Sultan Reşat Yıldız Sarayı'na gelerek bir gün evvelki ziyareti iade etti. Ve genç imparator 1. Karl'a bir Osmanlı müşir yani maraşal üniforması hediye etti. O günün gecesi ziyareti taçlandıran ve merasimleri zirve noktasına çıkaran Dolmabahçe Sarayı'nın da hayatında gördüğü en ihtişamlı masal gecelerinden birisi yaşandı. Önce akşam saat 8'de bir gala yemeği verildi. Sofra 120 kişilikti. İpek örtüler üstünde uzanıp giden mevsimin nadide çiçekleri sofrayı zengin bir bahçeye çeviriyordu. Erkeklerin altın kordonlarla süslü üniformaları ve ecnebi heyete mensup kadınların mücevherleri uzun masaya dizilmiş olan şamdanların titrek ışıklarıyla göz alıyordu. Heyete Avusturya tarafından kadınlar dahildi. Fakat Osmanlı heyetinde o zamanki harem selamlık kaç göç usulü sebebiyle hiçbir kadın katılmıyordu. İmparatoriçe zaten padişahın en yaşlı hanımını haremde ziyaret etmekle iktifa ediyordu. Yemek yenirken mızıkayı Humayun birbirinden ince parçalar çalıyordu. Yemek bitince aşağıdaki büyük muayede yani bayramlaşma salonuna inildi. Orada 1000 kişilik fevkalade büyük bir resepsiyon veriliyordu. Davetliler o müddet zarfında gelip toplandılar. Hükümdarların gelişi bu topluluğu hareketlendirdi. Şamdanların ışıklarına dünyanın en yüksek kubbelerinden birinden inen 7 tonluk İngiliz avizesinin her tarafa saçtığı renkli ışıklar karışıyordu. Üst balkonda mızıkayı Humayun yani devlet mızıkası kendine göre nameler çalıyordu. Bu arada yabancı heyet mensuplarından kadınlarla erkeklerden suda yüzen büyülü çiçek gibi dönerek dans edenler oldu. Adeta üzerlerine altın ve gümüş tozları dökülüyordu. Görünmez ışık konfetileri, pullar, payetler yağıyor, eriyor, eriyordu. Gecenin ileri saatlerinde kimse istemeden davet bittiği, mızıka sustuğu zaman İmparatoriçe, İmparator Karl ve İmparatoriçe Zita ev sahiplerine, o gece iyice yorulan yaşlı hükümdar Mehmet Reşat Han'a, hanedan halkına veda ederek lacivert geceye ve denize açılan kapıdan sarayı terk ettiler. Motora binerek sarayı terk ettiler. Herkesin hafızasında bu unutulmaz gecenin hatırası ve damaklarda da silinmez buruk tadı kaldı. 1000 kişilik sosyetenin mensupları daha günlerce gördükleri o rüyayı İmparatoriçe'nin gül pembesi göğsüne takmayıp adeta serdiği elmaslardan müteşekkil muhteşem pantantifini ve diademini konuştular. Ertesi günü yani 21 Mayıs sabahı genç hükümdar aslında kanlı bir harbin içinde bulunduğunu ve kendilerini biraz da harp ve askerlik mevzularıyla meşgul olması gerektiğini düşünerek Taksim meydanında tanzim edilmiş olan askeri geçit resmine şeref verdi. Akşam feneri geç söndüren genç majeste merasime geç ama hayli geç geldi. Nitekim Avusturya askeri ateşçisi General Pomiankowski hatıralarında bunu yazıyor. Teftiş edilecek olan birlikler bizimle beraber harpte olan Avusturya ve Macar askerleriydi. Bütün kor diplomatik de hazırdı. Zamanın ölçülerine göre çok tatmin edici teçhizatı ve askeri kılıkları beğenen İmparator Karl hoşnutluğunu bildirdi. Tabii Galicia'da, Mısır'da, Hicaz'da çarpışan birlikler aynı vaziyette değildiler. Enver Paşa, İmparator'un Genelkurmay Başkanı Baron Ars'a iki ateş arasında Türkiye ile majestelerinin devleti arasında Almanya'dan ayrı olarak hususi bir askeri anlaşma teklif etmişti. Maksadı Suriye ve Kafkas cephesinde araç ve gereç yardımı sağlamaktı. Bugünün aklıyla Almanların hatırına koca bir orduyu kara gömdükten ve harpte akşamı ettikten sonra 12'ye 5 kala yapılan bu çırpınmaların hikmeti anlaşılamıyor. Ama o zaman Avusturyalı soylular da anlamamış olacaklar ki nezaket nidalarıyla ahya aber natürlich gibi nezaket nidalarıyla genç dahinin tekliflerini geçiştirmişler. Almanlara kan ve lisan bakımından bizden çok daha yakın olması gereken General Pomiankowski zaten Enver Paşa ve arkadaşlarının Alman zaferine daha baştan Avrupa'yı ve kuvvetler dengesini hiç bilmeden par prensip inanmış olan kafa yapılarını hiç anlamadığını yazıyor hatıralarında. Neyse 21 Mayıs günü de akşam olunca Avusturya Macaristan Kaiserliği'nin yeni bitmiş olan Sefaret Sarayı'nda İmparator Karl ve eşi veda ziyafetlerini verdiler. Dolmabahçe'ye gidip hünkâra veda ettiler. İstanbul macerası bitmişti. Aynı saatlerde Sirkeci'den trene binerek bu genç yaşlarında kendilerini Viyana'da beklemekte olan harp mağlubiyeti, koca bir imparatorluğun çöküşü, paylaşılması ve vatanlarından sürgün akıbetleri ve kaderleriyle olan ilk randevularına doğru karanlık gecenin içinden hareket ettiler. Balkan dağları boyunca trenin tekerleklerinin çıkardığı nakarat sesleri içinde gözlerini bir an için yumduklarında Boğaz'ın lacivert suları kenarındaki Dolmabahçe Sarayı'nda muayede salonunun o inanılmaz rüya ışıklarını ve masal renklerini de hatırlayarak. Thank you. Evet değerli dinleyiciler, bu kanlı, acı, sıkıntılı bir savaş devresi içinde bir rüya, bir vaha gibi, bir rüya gibi idi bu İmparator Karl ve eşi Zita'nın İstanbul ziyaretleri. Nitekim o sene harp nihai olarak bitti. Osmanlı orduları kalan cephelerde de yenildiler. Avusturya İmparatoru cephesi de çözüldü ve bu harpten bu iki imparatorluk fevkalade büyük bir zarar gördü. Birbirine çok benzeyen bu iki imparatorluk topraklarını kaybetti. Avusturya, Macaristan'ı, Çekoslovakya'yı, Galicia'yı ve Kuzey İtalya'daki topraklarını kaybetti. Tarafsız, denize çıkışı olmayan Hırvatistan'ı, Bosna Hersek'i kaybetti. Tarafsız, denize çıkışı olmayan küçücük bir devlet haline geldi. Aynı kaderi ve Habsburg, 1000 yıllık Avrupa'nın en eski İmparatorluk hanedanlarından birisi olan uzun yıllar Mukaddes Roma Cermen İmparatoru olarak Batı Roma İmparatorluğu'nun varisi olan Habsburg hanedanı saltanattan mahrum edildi ve memleket dışına sürüldü. Genç Karl ülkeden sürüldü. Bir ara Macaristan'da şansını denemek istediyse de buna imkan bulamadı ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra da zaten teessüründen vefat etti. Buna benzer bir kader Osmanlı İmparatorluğu'nu da bekliyordu değerli dinleyiciler. Osmanlı orduları kalan cephelerin hepsinde çözüldü. En son Suriye cephesi çözülerek Osmanlı ordusu nihai mağlubiyete uğradı. Neticesinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı ülkesinin en kritik yerleri düşmanlar tarafından, müttefikler tarafından işgal edildi. Osmanlı devletine eski topraklarıyla hiç nispetsiz bir küçük kara parçası bırakıldı ve aynı akıbet, Habsburgların başına gelen akıbet, Osmanlı İmparatorluğu'nun başındaki Osmanlı Hanedanı'nın da başına geldi. Ve İmparator Karl'ı o günlerde karşılayan ve hanımına refakat eden Veliaht Vahidettin Efendi, tahta çıktıktan sonra da aynı akıbeti imparatorla beraber paylaştı ve o da sürgünde kısa bir zaman sonra hayatını tamamladı. Evet, hazin bir hadise ama hazin bir hadisenin içinde tatlı bir rüya safhasını sizinle paylaşmak istedik. Avusturya İmparatoru'nun 1918'deki İstanbul ziyaretini. Böylece bu haftaki hatıralar programının da sonuna geldik. Haftaya başka hatıralarla ve başka bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.